Yani umudumuz Mesih'te. Evet sevgili kardeşler. Gerçekten yine söylüyorum, çok sık duydunuz benden ama ben yine söylemek istiyorum. Rab'de olmak, Rabbin çocukları olmak büyük bir ayrıcalık mı değil mi? Büyük bir ayrıcalık değil mi? 80 milyon nüfus içerisinde %2-2,5'un içerisine girmek bence büyük bir ayrıcalık. Doğru mu? Yaklaşık 2 milyon civarında yeniden doğuşu olan imanlar olduğu söyleniyor Almanya'da. İlginç olan bu rakam içerisinde bizler de varız. Bu ayrıcalık mı değil mi? Çok büyük bir ayrıcalık. Ama bu ayrıcalık kadar önemli ve değerli gördüğüm diğer bir ayrıcalık da kardeşlerle birlikte olmak da güzel bir ayrıcalık. Yani Davut'un her zaman ifade ettiği gibi kardeşlerin birlikte olması ne iyidir ne hoştur diyor. Gerçekten ben seviniyorum. Sadece sizi motive etmek için değil, içimden geldiği için söylüyorum. Sizlerle birlikte olmak tam hoşnudum. Sizlerle birlikte olmak yüreğimde ayrı bir sevinç yaratıyor. Onun için geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 119. mezmurdan paylaşmıştık değil mi? 105. ayeti almıştık elimize. Rabbin sözünün adımlarımız için çıra, yolumuz için ışık oldu. Ama dedik ki Rabbin sözü bu şekilde hayatımızda varlığını sürdürebilmesi için, yani ışık olabilmesi için hayatımızda bizim de üzerimize düşenler olduğunu ve o sorumlulukların neler olduğu konusunda size açıklamada bulunmuştum. Bugün yeni antlaşmaya götüreceğim sizi. Yuhanna 4. bölümü. Yine çok iyi bilinen bir bölüm. Aslında paylaşım zamanında paylaştığınız konulara ışık tutan bir konu. Ve sık sık yine benden duydunuz. Yeri geldiğinde hep şu ifadeyi burada kullanmışımdır. Yaşam içerisinde renkleri farklı da olmuş olsa, değişik değişik sorunlarla boğuşan, değişik değişik sorunlarla mücadele eden insanlarız demiştim. Doğru mu değil mi? Hepimizin sorunu yok mu? Var. Renkleri farklı, ağırlıkları farklı. Anlatabiliyor muyum? Ama netice olaraktan baktığımızda, sonuç olarak baktığımızda evet, hepimizin sıkıntısı, sorunu var ve bizler onlarla mücadele etmek zorundayız değerli kardeşler. Ve emin olun, yine söylüyorum, bu beden, sahip olduğumuz bu bedenlerimiz burada olduğu sürece, bu yeryüzünde hayatımız devam ettiği sürece bu sıkıntı ve sorunlar da olacaktır. Olmaya da devam edecektir. Hoşumuza gitse de gitmese de. Değerli kardeşler. Sorunlar, acılar, sıkıntılar, hastalıklar, karışıklıklar, iniş çıkışlar, tüm hareketlilikler bizlerin yararı için. Bu olup bitenlere baktığımız zaman belki bir anlam vermekte zorlanıyoruz. Olması mı gerekiyordu yani bunlar? Bana sorarsan hayır. Eminim ki sizler için de aynı şeyi düşünüyorsunuz değil mi? Olması gerekiyor mu da Ayşe bunlar? Yaşananlar hayır, olması gerekmiyor. Acaba Tanrı neden bu tür şeylere izin veriyor? Tabii yanıtı çok kolay. Defalarca duyduğunuz şey. Rab bizi mutlaka eminim ki geleceğe hazırlıyor. Sıkıntı ve sorunlar, olup biten her şey hayatımızda koparılıp atılamaz birer parça halinde. Bu açıklamayı destekleyen, bu söylediklerimi destekleyen kutsal kitapta örnekler yok mu? Örneği size sorsam, ben söylemeyeyim ama siz söyleyin. Sıkıntılar içerisine girmiş Tanrı adamları yok muydu? Peygamberler bile yok muydu? Ne tür sorunlar ile boğuşmak zorunda kaldılar? Davut öz oğlundan kaçtı ya. Ölüm korkusundan dolayı değil mi? Davut ya koskoca hem kraldı hem bir peygamber. Rab onu çobanlıktan çok daha yüksek bir konuma yükseltti. Ama tüm yetkilerine rağmen ne büyük acılar içerisinden geçti. Bir kişi daha var. Çok var da hep yine burada söylüyoruz. Sizler de söylüyorsunuz. Tanrı adamı Eyüp. Tanrı adamı Eyüp sıkıntılar içerisine girdi mi? Sorunlar yaşadı mı? Bakın, yürekten söylüyorum. Ben şimdi şu anda geçmekte olduğum sıkıntılara baktığımda, bir de onun yaşadığı sıkıntılara baktığım zaman, ben kaldırabilir miydim diye düşünüyorum. Her şeyini yitirdi. Yetmiyormuş gibi bir de hastalıklarla uğraşması gerekti. Bir anda her şey tıkırında giderken, her şey yani Rab'be yakın yürüyen bir adam. Her şey tıkırında, her şey güzel. Yaramaz hiçbir şey yok. Bir anda her şeyini kaybetti Eyüp. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen lütfen açabilir misiniz? Birinci bölüm, Eyüp birinci bölüm. 21. ayette bakın ne diyor? Nasıl sesleniyor? Yine bildiğiniz ayet, bildiğiniz sözler. Buradan duyduğunuz sözler. Eyüp kitabı 1. bölüm İyop 21. ayet. Ne diyor? 1:21. Ne diyor Hatice?
Dedi ki, bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun.
Ya, bunu Eyüp söylerken ekmek elden su gölden yan gelip yatıyor muydu? Keyifli bir dönem içerisinde miydi Eyüp? Aslında keyif varken bunu söyleyebiliriz ancak değil mi? Rab verdi, Rab aldı. Onun adı mübarek olsun. Onun adına övgüler olsun diyor. Peki sıkıntılarda, sorunlarda biz aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz Rabbe? Haklısın Ayşe. Doğru. Nerede? 5. bölüme bakın. 5. bölüm. Aytaç buldun mu 5. bölümü? Abi okuyacak mısın bize hemen 6 ve 7. ayetleri? Nasıl bir sonuca varmış? Bak Eyüp bunun ulaştığı sonuca bakın. Nasıl ifade ediyor? 5 ve 6. 6 ve 7 pardon. 5. bölüm 6-7.
Dert topraktan çıkmaz, sıkıntı yerden bitmez. Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan.
Olur mu ya? Sıkıntı çekmek için doğmuş varlıklarız. Bunu söyleyen kim? Sıkıntıları birebir yaşamış insan. Yani sıkıntılar içerisinden geçmiş, sıkıntılarla, sorunlarla yoğrulmuş, onlarla bütünleşmiş bir yapıda olan insan bunu söylüyor ki, evet, dert topraktan çıkmaz, sıkıntı yerden bitmez, havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan. Hepimiz aynı boyda mıyız? Hayır. Peki ağırlıklarımız aynı mı? Hayır. Peki yani bilgi açısından ya da zeka açısından baktığımız zaman hepimiz aynı bilgi seviyesinde miyiz? Aynı zeka düzeyine mi sahibiz? Hayır. Demek ki ortak olmayan çok yönümüz var. Doğru mu? Ortak olmayan çok yönümüz var. Ama ortak olan yönümüz ne bu okuduğumuz ayete göre? Evet, aynı boyda değiliz, aynı ağırlıkta değiliz. Aynı zeka düzeyine sahip değiliz. Aynı özelliklere sahip değiliz ama bir şey var, ortak olan bir şey. Herkesin sıkıntısı olması, ortak olan yönümüz bu. Hepimizin sıkıntısı var. Hepimizin derdi var değerli kardeşler. Onun için burada birkaç kez söylemiştim, hatırlayacaksınız. Ruh bilimciler insanın diyor en rahat dönemi ne zamanmış? Hatırlayın, söyledim burada birkaç kez. En rahat dönemi insanın neresi biliyor musun? Ananın rahmi. Ana rahmindeyken bebeğin o 9 aylık 10 gün var ya, bazen erken doğum oluyor, 8 aylık olan var, 7 aylık 6 aylık doğan var mutlaka, ama bilinen o rakam 9 aylık 10 günlük o sürenin ruh bilimcilere göre en rahat dönem olduğu söyleniyor. En rahat dönem. Neden? Ekmek elden, su gölden. Çocuk yeme düşünmesi gerekmiyor. İçmesini düşünmesi gerekmiyor. Şu gıdayı aldım mı almadım mı derdi yok. Kilo vermem mi lazım, almam mı lazım? Hiçbir derdi yok, sıkıntısı yok. Neden? Anne ne yerse oradan besleniyor. Hortum var. Değil mi? Sizler daha iyi biliyorsunuz ama ben de sağdan soldan okuduğum için biliyorum. Ananın hortumundan sonra o hortum, göbek bağı kesiliyor değil mi? Peki, şimdi bakın. O rahatlık, o güllük gülistanlık ortam. Ne zaman acıya dönüşüyor bebek için? Doğru, ama ne zaman acıya dönüşüyor? Bana demişti ki doktor, Aydın'ın doğumuna yetişmiştim, ufaklığın bizim. Diğer ikisine giremedim çünkü zamanında onlar erken doğdular. Birisi bir gün önce Yasemin, Ercan'da 8 aylık doğmuştu bizim. Dedi ki sen kesmek ister misin göbeği? Falan dedim ya, hayatta yapamam böyle bir şey. Nasıl keseceğim yani? Bak bir kestiler, hareket ne? Ya! İlk hareket. O zaman diyebiliriz, yaşam gülerek başlıyor. Göbek atarak başlıyor değil mi? Hayat? Evet. Hayat gözyaşlarıyla başlıyor. Hayat acıyla başlıyor. İlk dünyaya gelirken viyak viyak bağırmıyor mu bebekler? Göbek kesilince viyak viyak bağırıyorlar. Sezaryen ne olduğu zaman bilmiyorum, onu yaşamadım. Sezaryen olayını. Bravo Ayşe'cim. Desteklediğin için teşekkürler. Yani
hatırlatma ya.
Gerçekten yaşam gözyaşlarıyla başlıyor değerli kardeşler. O zaman diyebiliriz ki gözyaşları evrensel. Sadece zengin için, sadece fakir için, sadece kadın için, sadece erkek için, sadece kilolu için, sadece zayıf için geçerli değil. Herkes için geçerli sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Onun için Yuhanna 4. bölümü açmanızı rica ettim sizden. Bu konuya gerçekten destek veren ve ışık tutan yaşanmış bir olay ile sizi teşvik etmek istiyorum. Ve 43. ayetten, 4. bölümün 43. ayetinden 54. ayetinde yer alan bir kişi, bir olay var, yaşanmış bir olay. Saray görevlisi, saray memurunun oğlu hasta. Nerede hasta? Kefernahum'da hasta. Ama adam ne yapıyor? Kefernahum'da çağrı aramıyor. Duyuyor ki İsa Celile'de. Ve ta Celile'ye gidiyor değerli kardeşler. Düşünebiliyor musunuz? Ta Celile'ye gidiyor. Kefernahum, Celile arası aşağı yukarı 25-30 kilometrelik bir mesafe. Oraya gidiyor. Ve yaşananlar sonucunda harika bir şey oluyor gerçekten de. Kendisiyle birlikte tüm aile fertlerinin de kurtulduğuna tanık oluyoruz sevgili kardeşler. Evet Aytaç, bir zahmet okuyacağım. 43. ayetten başlıyoruz. 54'e kadar olan kesim. 54'te dahi.
Samiriyeli kadından sonra
43.
Evet. Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti.
Evet.
İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda onun Yeruşalim'de yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada sarayla bağlı bir memur vardı.
Evet.
Saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernahum'da hastaydı.
Evet.
Adam İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti. Evine gelip ölmek üzere olan oğlunun iyileştirilmesi için ona yalvardı. İsa adama, sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz dedi. Saray memuru İsa'ya, efendim çocuğum ölmeden yetiş dedi. İsa, git oğlun yaşayacak dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. Dün öğle üstü saat bir de ateşi düştü dediler. Baba bunun İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa bu ikinci belirtiyi de Yahudiye'den Celile'ye döndükten sonra gerçekleşti.
Teşekkür ederim. İlginç bir olay değil mi? Şimdi ben bu konu üzerinde düşünürken, yani okurken üzerinde biraz böyle kafa yorarken 46. ayetteki sözler çok dikkatimi çekti. 46. ayete baktığımız zaman şöyle diyor. İsa suyu şarap yaptığı Celile'nin Kana köyüne yeniden geldi. Orada bir saray görevlisi vardı. Oğlu Kefernahum'da hastaydı. Şimdi bu ayete baktığım zaman Yuhanna 2. bölümde gerçekleşmişti. Kana köyündeki o İsa'nın suyu şaraba çevirdiği olay 2. bölümde gerçekleşmişti sevgili kardeşler. Şimdi burada, yani bu yaşanan bu olay içerisinde 4. bölümde 2. bölümde yaşanmış olan o mucizenin yer alması, burada hatırlanması, söylenmesi, dile getirilmiş olmasının tesadüf olmadığını ben düşünüyorum. Recep olaraktan üzerinde biraz düşündüğümde. Yani kayda değer bir nokta olduğuna inanıyorum sevgili kardeşler. Çünkü yani şöyle diyebilirdi. Kana köyüne İsa yine geldi. Değil mi? Ama öyle demiyor da özellikle suyu şaraba çevirdi. Yani suyu şarap yaptığı Kana köyü. Niye bu kadar detayı, ince detayları burada dile getiriyor? Bunun tesadüf olduğunu sanmıyorum sevgili kardeşler. Neden? Çünkü bana göre 2. bölümde gerçekleşen o mucize olayın 4. bölümde gerçekleşen bu olayla her ikisini de bir bütün ya da yan yana görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani hem ikinci bölümde yaşanan o suyu şaraba çevirdiği olay ile bu Kefarnaum'da saray görevlisinin oğlunun hasta olması, onun şifa bulması olayı bir bütün. Yani ikisini yan yana görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi neden bunu söylüyorum değerli kardeşler? Her iki olaya baktığımız zaman, hem ikinci bölümde gerçekleşen olay ile hem dördüncü bölümde gerçekleşen olaya baktığımız zaman İsa Mesih'in fiziken bir hareketi yok. Fiziken bir harekette bulunmadığını görüyoruz. Görüyoruz. Ne yapıyor? Sadece konuşuyor. Örneğin ikinci bölüme bakın. 7 ve 8. ayetlere Yuhanna 2'si 7 hani şeyde 4'te kalın, 4. bölüme kurdele koyun. Konumuz o. Ama ikinci bölümün 7 ve 8. ayetlerine baktığınız zaman orada İsa ne diyor? Küpleri suyla doldurun. Dedikten sonra şimdi birazını alıp tören başkanına götürün. Bir hareket yaptı mı İsa? Hayır. Sadece konuştu. Çok ilginç. Sadece konuştu. Bu olaya baktığımız zaman 50. ayete bakın ne diyor? 50. ayet 4:50. 4:50'de ne okuyoruz? Git, oğlun yaşayacak. Demek ki her iki olayda da baktığımız zaman İsa'nın fiziken harekette bulunmadığını ama sadece konuştuğunu, eylem yok, sadece konuşma var değerli kardeşler. Şimdi hatırlayın, Yuhanna 5. bölüm. Orada 38 yıllık hasta. O hastaya ne diyor? Kalk ve yürü. Doğru mu? 5. bölümde yer alan o olaya baktığımız zaman kalk ve yürü. Peki bir de doğuştan kör biri vardı. Yuhanna 9. bölümde. Bakın Yuhanna 9. bölüme. Yuhanna 9. bölümde orada da İsa gözlerine ne yapıyor? Çamur sürüyor, değil mi? Çamur sürdükten sonra diyor ki git ve Şiloha havuzunda yıka. Ne yapıyor? Bir hareket var mı İsa'da? Gidip tutup adamın elinden kaldırıyor mu? Hayır. Konuşuyor sadece. Çok ilginç. Tek bir söz. Yine İsa Mesih, hatırlayın, Markos 4. bölümde, yani ben ayetleri söylemiyorum ama bilin yani nerede geçtiğini olayın. Markos 4. bölümde İsa Mesih öğrencileriyle birlikte fırtınaya yakalanmıştı. Doğru mu? Fırtınaya yakalandıklarında öğrenciler büyük bir korkuya kapıldılar. Ölüm korkusu. İsa imanınız nerede dedi, onları bir payladı. Ama onun öncesinde bir şey yaptı İsa. Ne yaptı? Teknenin kıç kısmında uyuyordu, kalktı. Rüzgarı ve dalgaları azarladı. Sus, sakin ol dedi. Ne yaptı? Sadece konuştu. Ama ilginç olan, neden bunu söylüyorum? İsa konuştu. Demek ki İsa'nın tek bir ses söylemesi yeterli mi değil mi? Yeterli. Hatırlarsanız önceki haftalar Rabbin sözü üzerinde konuşurken ne demiştim? Rab konuştu, hayat oluştu. Doğru mu? Değil mi? Demek ki sözde hayat olduğunu söyledik. Doğru mu? Onu vurgulamaya çalıştık. Ama bizim kurtuluşumuzu düşünün. Rab şöyle, madem ki konuşarak işi çözebiliyor, şunu yapsaydı, kurtulun. Tek bir söz. Tak. İş bitseydi ne kadar güzel olurdu değil mi? Ama bakın, benim dikkatimi çeken nokta, kurtuluşumuz için tek bir sözün yeterli olmadığını görüyoruz. Rabbimiz o acımasız çarmıhta hayatını kaybetmesi gerekiyordu. Ölmesi gerekiyordu. O kusursuz kanını bizim için dökmesi gerekiyordu. Ki bizler, değerli kardeşler, Kutsal Söz 2. Korintoslular 8. bölüm 9. ayette ifade ettiği gibi, değerli kardeşler, onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye. Bakın, görebiliyor musunuz? Onun zenginliği neydi? Onun Tanrı olmasıydı, değil mi? Peki onun yoksulluğu neydi? Onun insan olması. Hayatı. Bakın, zenginken, yani göksel Tanrı iken benim kurtuluşum için insan olmaya karar verdi. Tahtı terk etti. Zenginliği bıraktı. Her şeyi bir tarafa koydu. Hani Filipiler 2. bölüme bakın lütfen. Bu yani kolay bir şey değil. Bu o kadar çocuk oyuncağı değil değerli kardeşler. 2. bölüm, Filipiler mektubu 2. bölüm 7 ve 8. ayetlere baktığımız zaman orada o kadar net ve açık ifade ediliyor. Ne diyor orada 7 ve 8. ayette? Haydaç.
Ama kul özünü alıp insan benzeyişine doğarak ululuğunu bir yana bıraktı.
Ya bakın. Evet, sonra?
İnsan biçiminde bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
Bakın, kendini alçalttı. Nasıl? Ululuğunu bıraktı, yüceliğini bıraktı, terk etti bize olan sevgisinden dolayı. Ya Tanrı diyemez miydi yukarıdan? Değerli kardeşler, yukarıdan kurtulun ey insanoğlu. Pat, bitti iş. Ama yetmedi. Güç gerekiyordu. Hayatını bizim için feda etmesi gerekiyordu. Bu iki olayda baktığımızda ortak olan yönünü söyledik. Her iki olayda da konuşuyor. Peki ortak olmayan yön nedir? Farklı olan yön nedir sizce? Bu iki olaya baktığınız zaman, ikinci bölümdeki olaya baktığınızda ve dördüncü bölümdeki olaya baktığınızda, iki olay arasında ortak olan yön, Rabbin fiziken bir şey yapmamış olması, konuşmuş olması. Ortak olmayan yön ne? Her iki olayda ortak olmayan yön ne değerli kardeşler? İlk olayda ne var? Düğün var. İkinci bölümde düğün var. Düğün nedir? Hatun. Sevinç. Neşe. Mutluluk. Coşku. Ama Yuhanna 4. bölüme bakıyoruz. Sevinç, coşku, mutluluk var mı? Demek ki bakın, o ortak olmayan yön dediğimiz zaman dördüncü bölümde acı var. Gözyaşı var, elem var, hastalık var, hüzün var değerli kardeşler. Yani ümitsizlik, endişe, korku, huzursuzluk. Ölümün o korkunç gölgesiyle yüzdeyiz. Bir tarafta sevinç ama öbür taraftaki olayda ise endişe ve ölüm gölgesi. Bu da bize neyi açıklıyor değerli kardeşler? Nasıl bir sonucu önümüze koyuyor? O zaman diyebilir miyiz? Sevinç var, düğün vardı. Öbür tarafta acı da var. O zaman diyelim mi? Hayatımız için sevinç de var, acı da var. Doğru mu değil mi hatun? Sevinç var mı? Eminim ki yani bütün çektiklerine baktığın zaman eminim ki o çektiğin dönemler içerisinde sevindiğin dönemler de vardı. Var mıydı yok muydu? Vardı mutlaka. Mutlu olduğun dönemler. Eminim. Sende Aytaç yok muydu? Sende de vardı değil mi? Mutlu olduğun dönemler ama acı olduğu dönemler de bak şey yapınca Ayşe bir şeyler söylemeye çalışınca hop bırak dedi hemen. Değil mi? Demek ki sıkıntılı sancılı süreçler çok yaşadınız. Sizler de yaşadınız. Bizler de yaşadık. Mutluluk da yaşadık. Sevinç de yaşadık sevgili kardeşler. Demek ki bu şunu gösteriyor. Sevinç de var hayatımızda. Acı da var. Ve her biri koparılıp atılamaz parçası. Birkaç haftadır ben bunu yaşıyorum zaten. Sevinç ve mutluluk iç içe. Hayatımızın koparılıp atılamaz birer parçası. Ama burada güzel olan ne biliyor musunuz? Teselli eden ne? Nasıl bir gerçek yatıyor burada? Bana söyleyin bunu ya. Bu iki odaya baktığınız zaman bu iki olayın yaşanmış olması bize önemli bir gerçeği anımsatıyor. Evet. Çözüm Recep'te. Bunu duymak istiyorum. Bakın iki olaya baktığınız zaman hem suyu şarap yaptığı o sevinçli döneme hem de o acılı döneme baktığınız zaman her iki olayda da İsa'nın devrede olduğunu, çözümün Rabbimizden geldiğini görüyoruz. Çözüm kimde? Recep'te değil. Çözüm kimde Ayşe? Bizim ahit olduğumuz diri Tanrı İsa Mesih'te. Biz bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Ama hangi oranda bunu duyumsuyoruz yüreğimizde? İşte yine doğru yapıyorsun. Kafa bükmek zorundayız Ayşe. O zaman diyebilir miyiz? Rengi neyse, ağırlığı neyse, ben de dahil ne yaşıyorsam, Rab diyor ki Recep sevgili oğlum, Ayşe sevgili kızım, Aytaç sevgili kızım, sevgili oğlum, sevgili kızım, Hatun, Hatice. İşte böyle bir reaksiyon olsun ama bu reaksiyonu aslında her zaman gösterelim. Yani bazı durumlara gösterdiğimiz reaksiyonu durumlar içerisinde geçerken de Rabbe bakma yönünde bir hareket olsun hayatımızda. Değil mi? Öyle değil mi Aytaç? Çözüm İsa'da mevcut değerli kardeşler. Bu gerçeği bilmek harika değil mi? Çözümün Mesih'te olması. Şimdi bu saray görevlisi eğer sarayda görevli olduğuna göre mutlaka üst konumda etiketi olan, kariyeri olan, yüksek bir konuma sahip olan biri olduğunu ben düşünüyorum. Yani zengindi, itibarı vardı, kariyeri vardı ve insanlarca tanınan biriydi. Şimdi bu kadar üstün konumda olmuş olmasına rağmen, bu kadar etiket sahibi olmasına rağmen bu kişi hizmetçisini göndermesi gerekmiyor muydu? Git İsa Celil'e de yetki sahibi adamın mutlaka uşakları vardı yanında hizmetkarları doğru mu? Git İsa'ya söyle gelsin buraya oğluma şifa versin. Ama adam bütün kariyerini bir tarafa atıyor. Bütün özelliklerini bir tarafa atıyor. Az önce söylediğim gibi Kefarnaum'dan çıkıyor 25-30 kilometrelik yol. Hiç kafasında büyütmeden çekip İsa'ya gidiyor. İsa'yı görmeye gidiyor. Şimdi pratik olarak düşündüğüm zaman çok ilginç. Yani yaşadığı durum, içinde bulunduğu durumdan dolayı, oğlunun yaşadığı sorundan dolayı İsa'ya gitmiş olması pratik olarak düşündüğüm zaman aslında oğlunu ne yapıyor? Sorununu dile getirmekle oğlunu İsa ile tanıştırıyor aslında. Doğru mu? Yani oğlunun sorununu alıp da ta Celile'ye gidip orada dile getirmiş olması, oğlundan söz etmesi İsa'nın oğluyla tanışmasını sağlıyor. Ben şimdi pratik olarak düşündüğüm zaman bizler de sevdiklerimize baktığımız zaman hayatımızda çok sevdiğimiz var değil mi? Akrabalarımız var. Birinci derecede yakınlarımız var. Ya da sevdiğimiz dostlar var, arkadaşlar var. Bizler de aynı coşkuyla tanıştırıyor muyuz İsa'yla o kişileri? Ha? Öyle bir durumda mısınız? Bunu hangi oranda yapıyoruz? İnsanları Mesih'le tanıştırma gayreti içerisinde miyiz? Değerli kardeşler, hangi oranda bunu yapıyoruz? Bence işte bugün Korintoslar 2. mektupta okuduğu, 5. bölümde okuduğu birkaç ayetin 18. ayeti ne diyordu? İsa, Mesih sizi kendinde barıştırdı. Barıştırma görevini kime verdi abi? Meleklere değil. Bize. İşte bizim sorumluluğumuz bu. Bizim sorumluluğumuz bu. Bu adam oğlunu İsa ile tanıştırıyor. Bizler de sevdiklerimizi İsa ile tanıştıralım. Arkadaşlarımız zor oluyorsa, aslında zor olmasın. Rab onlar için de öldü. Dostlarımız için de öldü değerli kardeşler. Ve gerçekten de tüm kariyer sahibi olan bu kişi sahip olduğu tüm imkanları zorladı eminim ki. Ama sonunda ne kariyeri ne varlığı oğlunu kurtarabilecek güçte olmadığını gördü. 47. ayette şöyle okuyoruz. Bakın 47. ayete. Adam İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti. Ölmek üzere olan oğlunu gelip iyileştirmesi için ona yalvardı. Dedik ya, hem fakirde sıkıntı sorun var ama zenginin de sıkıntısı, sorunu ve acısı var. Ama bunların en korkunçu nedir Enver? Acı ve sıkıntıların, sorunların en korkunç olanı nedir sizce? Bence o hastalık sonunda ölüm değil mi? Yani en acılı olan ölümün evet gel demesi. Gel demesi. Pek sevmiyoruz zaten ölüm hakkında konuşmayı. Ölümü ağzımıza bile almak istemiyoruz. Değerli kardeşler, ne kadar değerli kardeşleri kaybettik. Yıllar önce Münir kardeşi kaybettik. Yıllar önce Vakkas kardeşimizi kaybettik. 3 yıl önce Kaan Beşiktaş Kilisesi'nde Önder, çoban konumunda bir kardeş. Ani bir kalp krizi ve o da öldü. 3 yıl önce. Duyar duymaz apar topar çekip gittim. Çok sevdiğim, değer verdiğim kardeşti. Gerçekten. Hiç kolay olmadı benim için. Neden biliyor musunuz? 2-3 hafta öncesi Beşiktaş'ta kilisedeydim. Beraber çok güzel bir sohbetimiz geçti. O kardeş de ölüme yenik düştü. Ama hamdolsun ki Rabbin çocuğu için ölüm yepyeni bir yaşamın başlangıcı. Doğru mu? Çünkü Rabbin yanında sonsuza dek yaşayacağız hamdolsun. Bu bizi teselli etsin. Onun için hepimiz, tüm insanlık ölüm kuyruğunda olduğunu söyleyebiliriz. Ben belki sizden önce gideceğim. Belki sizler benden önce gideceksiniz, bilmiyorum. Ama hepimiz ölüm kuyruğundayız. Ama asıl önemli olan ne? Teselli eden ne aşı? Öldükten sonra Rabbimizin yanına gidecek olmamız. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Hayatta burada gözleri kapatıyorsun, öbür tarafta açıyorsun. Müthiş bir şey. Ben bunu kelimelerle size anlatamam, ifade edemem sevgili kardeşler. Ölüm yaşa bakmıyor. Neden yaşa bakmıyor? İlk mezar bir baba için mi kazıldı? Ha? Kabir, yani mezar. İlk mezar, değil mi? Bir genç delikanlıydı. Kain, değil mi? Kıskandı, Habil'i öldürdü. İlk mezar, ilk toprağa verme olayı bir baba için değildi, bir yaşlı bir insan için değildi. Genç bir kişi içindi sevgili kardeşler. Ne yazık ki günümüzde de çok acı olaylar duyuyoruz. Gençlerin hayatlarını nasıl kaybettiklerine tanık oluyoruz. Saray memuru da büyük acı içerisinde. Oğlu ölüm döşeğinde. Kolay mı ya, ben kendi çocuklarımı düşünüyorum. Ya düşün yani Ayşe, çok güzel bir örnek değil belki ama yani ben kendi çocuklarımdan da yani Ercan'ın ölüm döşeğinde ya da diğerlerinin ölüm döşeğinde ya da Çağla'nın ya da diğerlerinin ölüm döşeğinde olduğunu düşün ya. Ne korkunç bir şey ya. Ha? Acı verici. Acı verici bir şey. Ama adam yapılması gereken çok önemli bir şey yapıyor. İtibarını, kariyerini hiçe sayıyor. Ne yapıyor? İsa'ya gidiyor. Çözümü İsa'da görmüş olduğu için İsa'ya gidiyor. O zaman ben diyorum ki pratik olarak önce İsa'ya gitmek gerekiyor. Önce. Önce İsa'ya gitmek gerekiyor. Ama bakıyoruz ya değerli kardeşler, gerçekten de bakıyorum. İnsanlar inciklerde, boncuklarda, burçlarda medet bekliyor. Evet, fallarda medet bekliyorlar. Çok doğru söylüyorsun. Çözüm Mesih'te. O zaman çok önemli nereye gittiğimiz. Çok önemli kime gittiğimiz, kime başvurduğumuz. Onun için bu benim için çok güzel örnek. Adam her şeyini bir tarafa koyuyor, hiçbir şeyi düşünmüyor. Değil mi? Kefernağım da bir takım imkanlar arardı kendisine. Hayır. Çözümün İsa'da olduğunu biliyor adam. İmana bakın ya. Bizler değerli kardeşler, bakın ben kendimi sokayım size. Bunu söylüyorum ama kendimi sokayım ya. Durumlar karşısında iki ayağımız bir pabuca giriyor ya. Bilmiş olmamıza rağmen. Biliyor olmamıza rağmen. Ya çok basit. Yani sözde belki basit geliyor. Ya İsa'ya başvurmak lazım abi. İsa'ya başvurmak lazım. Doğru kişi Mesih. Adamın yapması gereken buydu. Recep'in yapması gereken de bu. İsa'ya gitmek. 49. ayete bakın. Şunu okuduk. Efendim, çocuğum ölmeden yetiş. Bakın, ilginç. Çocuğum ölmeden yetiş. Yani ne anlaşılıyor burada sizce? Yani hiç vakit geçirmeden İsa apar topar hemen Kefarnahum'a gelmesi gerekiyordu. Aksi halde her şey oğlu için geç olabilirdi. Adam haklı mıydı, değil miydi? Haklıydı. Kuyruğu tutuşmuş adamın ya, iki ayak bir pabuç içerisinde. Ya geleceksin. Oğlum ölüm döşeğinde. Ama İsa Kefernahum'a gelmeden nasıl şifa verebilirdi değerli kardeşler? Yani biz hastayı önce doktora götürüyoruz şifa vermesi için, değil mi? İsa Kefernahum'a gelmeden nasıl şifa verebilirdi? Hatırlayın Markos'a, bakın 5. bölüme. Markos 5. bölüme bakın. Neden bunu söylediğimi anlamanız açısından. Markos 5. bölüme bakın. Markos 5. bölümün 23. ayetine bakın lütfen. Markos 5 ayet 23. Orada biliyorsunuz Yairos diye biri var. Yair adında bir adam. Onun kızı da hasta. Havra görevlisi adam. Kızı hasta. Ve ne yapıyor bu kişi? 23. ayette ne diyor?
Bu sırada Havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın diye yalvardı.
Bakın altını çizin. Ellerini koy ki iyileşsin. Çünkü yani çözüm İsa'nın gelmesi, elini koyması ki ancak o zaman şifanın mümkün olabileceğini düşünüyordu. Bu olayda birlikte bakmakta olduğumuz bu olayda da bence aynı durum söz konusu değerli kardeşler. Çok açık ve net. Hasta olan oğlunun yanına gitmesiyle, ona dokunmasıyla ancak sorunun çözülebileceğini düşünüyordu bu adam. Neden? Çünkü İsa eğer gelmezse, eğer İsa dokunmazsa şifa bulması mümkün değil. Doğru mu? Yani sanki mesafe İsa için bir sorun. İsa için bir sorun mu mesafe? İlla da İsa olayın içerisine gitmesi gerekiyor muydu? Yani uzaklık, mesafe, Rab İsa Mesih için bir sorun mu? Bir engel mi değerli kardeşler? Ne uzaklık ne de başka bir şey. İsa'ya engel olabilirdi. Bana göre sanki adam İsa'nın gücünü sınırlıyordu değerli kardeşler. Bizler de zaman zaman içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı sıkıntılar içerisinde bocalarken değerli kardeşler, bırakın İsa'nın gücünü sınırlamayı, kendi başımıza çözümler üretmeye çalışıyoruz. Doğru mu? İki ayak bir pabuca girmiş olduğu için. Aslında kendi başımıza çözüm üretmek yerine çok net bir şekilde İsa'ya gitmemiz gerekiyor. İsa Mesih diyor ki ona git, git diyor. Oğlun yaşayacaktır. Bu sözler adamı rahatlattı mı, rahatlatmadı mı? Yüreğine su serpti mi, serpmedi mi? Adam ama hiç düşünmedi olan gerçekten oğlum yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Yani iman ama güçlü bir iman gerçekten yani. Git Recep, oğlun yaşayacak. Ya baba sen gel ya, dokun, dokunmadan olmaz bu iş ya. Abi imana bak ya. Ve İlginç olan adama baktığımız zaman hemen gitmediğini, hemen yola çıkmadığını görüyoruz. Ne yapıyor? Bir gece daha Celile'de kalıyor adam. Rahatlamasa kalır mı? Belki yapılacak işleri vardı Celile'de, bilmiyorum. O kadar rahatlamıştı. Artık adam şunu anladı. Rab İsa'nın söylediği sözler karşısında artık benim oğlum emin ellerde. Amin. Benim artık oğlum emin ellerde. Bu gerçeği kavramıştı. Bakın dikkat edin değerli kardeşler. Adam herhangi bir mucize ya da görünen bir kanıt olmadan iman ediyor. Ve yola koyuluyor. İman nedir? Bence bu işte iman. Değerli kardeşler. Koşulsuz iman etmek. Tanrı ne söylüyorsa ya iyi ama demeden, ya iyi güzel söylüyorsun ama demeden, koşulsuz, bir takım şartlar öne koymadan koşulsuz inanmak, kabul etmek. Peki diyebilir miyiz? İman eşittir, görülmeyeni görmektir. İbraniler 11'de öyle okuyoruz. Hatırlayın, Lazar öldüğünde kardeşi Marta, Yuhanna 11. bölüme bakın. Dünya bize ne diyor? Önce gör, sonra iman et. Değil mi? Çünkü öyle diyoruz. Görmeden iman etmem canım. Önce bir göreyim. Doğru mu? İşi garantiye bağlamaya çalışıyorsun. Ama bu adama bakın ya. Ne kadar rahatlamış adam. Uşakları ona haber verince dünden bahsediyor. Adam ama geldiği gün demek ki bir gün orada rahat kaldı adam. Anlatabiliyor muyum? Çok yani müthiş bir şey bu ya. Ben bunu gördüğüm zaman içim titriyor. Ya ne kadar zayıfız Rab. Gerçekten çok zayıf insanlarız ya. On birinci bölümde Yuhanna 11:40'ta bakın ne diyor İsa Marta'ya. Marta diyor, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Amin. İman edersen diyor. Demek ki önce iman, sonra Tanrı'nın yüceliği görünüyor değerli kardeşler. Adam İsa'nın söylemiş olduğu söz karşısında hiçbir itirazda bulunmuyor. Kabul etmemek gibi bir derdi yok. Demek ki işitmenin sadece kulakla sınırlı olmadığını görüyoruz. Bakın, İsa hakkında çok şey duymuş olabilirsin. Genel anlamda söylüyorum değerli kardeşler. Ama bu yeterli değil. Kesinlikle. Açık bir yürek de gerekiyor. Sadece İsa hakkında bilgi sahibi olmak yetmiyor. Onun hakkında duymak yetmiyor. Önemli olan açık bir yürek. Adam İsa'ya sadece gitmekle kalmadı. Söylenene koşulsuz itaat etti. İşittiğini yerine getirdi. Duyduğunu yerine getirdi. Hamdolsun. Kanıt da olmasa Rab Tanrı'ya güvenmek gerekiyor. Adamın ismi bildiriliyor mu burada? Hangi adamın ismi? Yok. O zaman kendi ismini yaz oraya. Sevgili kardeşler. Sen kendi ismini yaz oraya. Ve her durumda Rabbimiz sizler için de aynısını yapacağına güven. İçinde bulunduğun durum ne ise ona güven değerli kardeşim. Hepimizin ona ihtiyacı var. Hepimiz günahlıyız. Hepimizin ayağa kaldırılmaya ihtiyacı var. Onun için Hezekiah 33. bölüme baktığımız zaman 11. ayete kötü kişinin ölümünden sevinç duymam diyor. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün diyor. Dönün kime? Bana değil. İsa'ya. Onun için Timoteos mektubuna baktığımız zaman 1. Timoteos 2. bölüm 4. ayete o bütün insanların bakın şu ya da bu değil. Bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Her canın kurtuluşunu istiyor Tanrı. Değerli kardeşler. Demek ki içten yaklaşım sonucunda adam çözüm bulduysa bizler de ona yaklaşmakla, ona bakmakla, ona yönelmekle içinde bulunduğumuz durumlara çözüm bulacağımız kesin. Ne erken ne geç. Tam zamanında. Adam kanıt aramadan büyük bir rahatlıkla yoluna devam etti. Neden? Çünkü konuşmanın sonunda adamın korkuları buhar gibi uçup gitti çünkü değerli kardeşler. Bu senin için de mümkün mü? Mümkün. Açın son iki ayet okuyacağım ve noktalayacağım. Efesler 3. bölümde 20. ayet 3:20 bu sözlerle Pavlos bizi teselli ediyor. 3:20'de diyor ki sevgili kardeşler Tanrı bizde etkin olan kudretiyle hamdolsun. Dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını bakın harika değil mi ya değerli kardeşler? Bakın fazlasını değil. Daha fazlasını değil. Çok daha fazlasını. İnanıyor musun buna Hatice? Sen Çağla. Sen? Yes. İngilizceyi de öğrenmiş oluruz. Bakın. Her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Hamdolsun. Amin. Amin. Amin. Ve harika olan ne? Adamın başta böyle bir telaş içerisinde olduğunu görüyoruz değil mi? Hikaye gibi pabuca girmiş vaziyette. Sonra bakıyoruz ki İsa ile karşılaştıktan sonra İsa'nın sözlerinin sonucunda adamın yüreğine su serpiliyor mu? Serpiliyor. Adamı o sözler rahatlatıyor mu? Rahatlatıyor. Rahatlattıktan sonra ne oluyor? Sevgili.
İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı.
Evet.
Kendisi ve bütün ev halkı iman etti.
Amin. Amin. Sonucu görebiliyor musunuz? Bakın sonuca bakın. Ya, müthiş bir şey. Çok daha fazlasını diyoruz ya bakın. Telaş içerisinde kaygıları var. İsa'nın sözleri karşısında rahatlıyor. Değerli kardeşler. Onu teselli ediyor. Teselli etmek ne demek? İmanını güçlendiriyor. Umudu tazeleniyor. O güçlenen iman ne oluyor? Başkalarına gidiyor. Görebiliyor musunuz? Ve ailesinin kurtuluşunu sağlıyor. Harika değil mi bu ya? Süper bir şey. Müthiş bir şey. Gerçekten çok müthiş bir şey. Değerli kardeşler. Ağır bir yük altında olabilirsin. Sorunlar altında olabilirsin. Benim gibi. Ya da yüreğindeki acılardan dolayı inleyen biri olabilirsin Hatice'de. Sürekli söylüyorsun. Yapman gereken sadece ve sadece basit bir şekilde bu baba gibi İsa'ya gelmek ve yüreğini onun önüne dökmektir. Onun için diyor ki Matta 11:28. Ey bütün yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben sizi rahatlatırım. Rahatlamak istiyor musun? Ben diyorum ki çözüm İsa'da.